Ayrım 26, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 235. Tekneyi karaya çıkarıp Jose'ye teslim ettikten sonra baba oğul palmiye ağaçları arasından yerleşim bölgesine doğru yürüdüler. Karanlıkta Nicholas'ın ayağı kayınca Ramon oğlunu doğrultup elinden tuttu. Çocuk elini babasının elinden çekmedi. Kampın kapısına kadar hiç konuşmadılar. Tam kapıda ''Seninle hep burada kalmak isterdim'' dedi Nicholas. Ramon oğlunu duymazlıktan geldiyse de soluk almakta güçlük çektiğini fark ediyordu. Muhabere memuru kendisini gece yarısını 10 dakika geç uyandırdı. Ramon'un elinde Tokarev tabancasıyla ayağa kalkması için kapıya hafifçe dokunmak yetmişti. ''Ne var?''
''Moskova'dan bir kırmızı gül mesajı geldi.''
Kırmızı gülle ilgili herhangi bir olayda Ramon'u saate bakmadan haberdar etmek için emir almışlardı. ''Hemen geliyorum.'' Mesajın şifresini Ramon kendi çözdü. Projenin adı Skylight diye başlıyordu mesaj. 30 megatonluk ilk yeraltı denemesi 26 Ekim'de yapılacak. Deneme alanı koordinatları 27.35 derece güney ve 24.25 derece doğu. Bombanın tüm bilgileri elimde. Ramon hemen sürücüsünü nehrin yukarısında olan AUK kampına gönderdi. Raleigh tabaka 40 dakika sonra yanındaydı. Tabaka mesajı okuduktan sonra derhal Londra'ya gitmeliyiz dedi. Buradan yönetilmeyecek kadar önemli bir şey bu. Londra Büyükelçiliği ve AUK'nın İngiltere temsilciliği aracılığıyla harekete geçmeliyiz. Ramon gülümsedi. Bir haftaya kalmadan Boerleri güvenlik konseyi önünde terleteceğiz. Bir kere daha oyunumuza düştüler işte. Veda etmek için Nicholas'ı uyandırdı. Çocuk üzüntüsünü saklayarak ne zaman döneceksin baba diye sordu. ''Bilemiyorum Nicky.'' Ramon oğlanın bu küçük adını ilk kez kullanıyordu. Diline bir garip gelmişti. ''Ama döneceğim, söz veriyorum sana.''
''Adra ile benim burada ters yola kalmamıza izin vereceksin değil mi? Bizi geri göndermeyeceksin değil mi baba?''
''Evet Nicky, Adra ile sen burada kalacaksınız.''
''Teşekkür ederim, çok sevindim. Güle güle baba.''
Baba oğul ciddiyetle sıkıştılar. Ramon hemen dönüp koşar adımlarla kendisini bekleyen cipe gitti. Skylight denemesini önlemek ancak ikinci derecede önemliydi. Güney Afrika'nın nükleer bir bomba yapım çabalarını ilk olarak 3 yıl önce öğrenmişlerdi. Ramon artık onların kullanılabilir bir silaha sahip olduklarını biliyordu. Ne var ki tipik bir Afrika orman savaşında nükleer silahların pek bir uygulama alanı yoktu. Birinci derecede önemli olan Güney Afrika'yı Batı dünyasındaki son desteklerinden de tecrit edebilmekti. Zaten politik bir parya olan ülkenin nükleer bir tehlike olduğunun da ilanı Ramon'un çoktandır beklediği bir fırsattı. Sovyet Büyükelçiliği'nin bodrumundaki güvenli odada buluştular. Elçilik Kensington Sarayı'nın arkasındaki diplomatlar mahallesindeydi. General Borodin ile Alexei Yudenich Moskova'dan gelmişlerdi. Onların varlığı konuşmalara belirli bir ağırlık veriyor, Dışişleri Bakanlığı ile KGB'nin Afrika bölümüne olan ilgilerinin tazeliğini gösteriyor ve tüm General Machado'ya müthiş bir kişisel saygınlık sağlıyordu. Afrikalılar Raleigh Tabaka ve AUK'nın genel sekreteri tarafından temsil ediliyorlardı. AUK'nın başkanı olan Oliver Tambako, Doğu Almanya'ya resmi olmayan bir ziyaret yapmaktaydı ve Londra'daki toplantıya katılamıyordu. Skylight denemesi bir hafta sonra yapılacağı için çok sıkı bir çalışmaya girmek zorundaydılar. Kırmızı gül mesajının arkasından uranyumun zenginleştirilmesi, gerçek bombanın özellikleri, deneme kuyusunun derinliği ve çapı, bombayı patlatacak sistem hakkında da ayrıntılı bir rapor göndermişti. Toplantıyı açan Yudenich, "Bugün karar vermemiz gereken konu bu bilgiyi en iyi nasıl kullanacağımızdır," dedi. AUK Genel Sekreteri, "Bence burada Londra'da bir basın toplantısı düzenlememize izin vermelisiniz," diye heyecanla söze karıştı. Ramon'un dudakları alaylı bir gülümsemeyle kıvrıldı. Elbette bunu isteyeceklerdi. AUK büyük bir kamuoyu kazanacaktı böylece. "Genel Sekreter Yoldaş," dedi Yudenich, "bu açıklama AUK Başkanı yerine SSCB Başkanı tarafından yapılırsa biraz daha etkili olur sanırım." Sesi alaycıydı. Yudenich kara derililerden hoşlanmazdı.
Toplantıdan önce Ramona konuyu uygar insanlar arasında kararlaştıracakları yerde bu maymunlarla tartışmanın çok esef verici bir şey olduğunu söylemişti.
İnsanın beynini onların düzeyine indirmesi çok güç doğrusu. Ama senin onlarla epey deneyimin oldu yoldaş. Onlara bir paket fıstık getirse miydim sence?
Ramon 20 dakika kadar konuşmaya hiç karışmadı. Yudenich ile genel sekreterin sesleri giderek yükseliyordu.
Sonunda Borodin, General Machado yoldaşın fikrini bir sorsak dedi. Bilgi onun kaynağından geldi. Belki o bu konunun en avantajlı olarak nasıl kullanılacağı hakkında bir fikre sahiptir.
Hepsi ona döndüler. Ramon'un yanıtı hazırdı. Yoldaşlar, hepiniz mantığa ve geçerli nedenlere dayanan şeyler söylediniz. Ancak AUK'nın ya da SSCB başkanının haberi açıklaması sadece bir günlük bir sansasyon yaratır. Bence bu bilgiden en çok yararlanmak için bu süreci biraz uzatmalıyız. Bir kere de sadece bir iki bilgi kırıntısı açıklayıp uzun bir sürede ilginin artmasını sağlamalıyız.
Adamların düşünceli bakışlarını görünce sözünü sürdürdü. Haberi AUK ya da Moskova aracılığıyla biz verecek olursak bunun taraf tutucu ve ön yargılı olduğu düşünülecektir. Bence biz bu bilgiyi yayması için Amerika'nın en güçlü sesine vermeliyiz. Birleşik Devletleri ve onun aracılığıyla da Batı dünyasını yöneten kişiye.
Yudenich şaşırmış gibiydi. Gerald Ford'a mı? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na mı yani?
Hayır bakan yoldaş, basına. Amerika'yı yöneten gerçek güce, Amerikalılar o konuşma özgürlüğü saplantılarıyla bizim aklımıza gelebilecekten çok daha güçlü bir diktatörlük yaratmışlardır. Bu haberi Amerikan televizyonuna verelim. Ne bir açıklama yapalım ne de basın toplantıları düzenleyelim. Onlara kokuyu şöyle bir duyuralım. Tavşanın izlerini gösterelim ve sonra bırakalım avlarını kendileri bulup paramparça etsinler. Bunu nasıl işlediğini bilirsiniz. Eğer avın sadece kendilerinin olduğuna inanırlarsa heyecanları o kadar çok artacaktır. Bunu araştırıcı gazetecilik diye adlandırırlar ve hükümetlerine, müttefiklerine ve onları destekleyen kapitalist düzene en fazla zarar veren kişiyi de ödüllendirirler.
Yudenich bir süre Ramon'un yüzüne baktı, sonra kıs kıs güldü.
Afrika'da sana tilki dediklerini duymuştum yoldaş.
Altın tilki dedi Borodin. Bunun üzerine kahkahalarla gülmeye başladı Yudenich.
Bu adı nasıl hak ettiğini anlıyorum general yoldaş. Pekala, bir kere daha Amerikalılar ve İngilizler yapsınlar bizim yapmamız gereken işi.
Skylight operasyonunun başarısı kırmızı gülün değerini 100 katına çıkarmış, ancak birlikte bazı sorunlar da getirmişti. Kırmızı gül ne kadar değer kazanırsa o kadar daha ustalık ve dikkatle kontrol edilmeliydi. Onu çalışma alanında koruyacak her önlem alınmalı, işine devam etmesi özendirilmeliydi. Skylight'ın ödülünü hemen almalı ve oğlunu mümkün olan ilk fırsatta görmeliydi. Ancak Ramon'un oğluna karşı değişen tutumuyla bu çok daha güçleşmişti şimdi. Ramon son günlerde ideolojik amacına müdahale eden bu hastalıklı burjuva duygularının bir daha göreviyle çatışmamasına dikkat etmeye kararlıydı. Koşullar gerektirdiği takdirde nasıl kendisi canını vermeye hazırsa Nikolas'ı da kurban etmeye hazır olması gerektiğini biliyordu. Ancak o güne kadar Nikolas herhangi bir tehlikeli duruma itilmemeliydi. Özellikle de Kırmızı Gül ya da başka birinin oğlanı elinden alma olasılığı bulunmamalıydı. Bir dahaki görüşmeyi yine İspanya'da yapmayı düşündü. Ama bu Tercio'yu terk etmesi demekti ki bunda da çok küçük bile olsa bir riziko yok değildi. Kırmızı Gül'ün Güney Afrikalı ajanlar yardımıyla çocuğu Madrid'deki İngiltere Büyükelçiliğine kaçırmayı başarması olasıydı. Kırmızı Gül'ün İngiliz pasaportu taşıdığını ve çifte uyruklu olduğunu biliyordu. İspanya artık Ramon'u tatmin edecek kadar güvenli değildi. Görüşmeyi Havana ya da Moskova'da da yapabilirdi. Ancak Kırmızı Gül'ü oralara götürmenin lojistik bazı sorunları olacaktı. Ayrıca artık gerçek efendilerinin kimler olduğunu kesin olarak öğrenirdi. Ramon mümkün olursa bundan da kaçınmak isterdi. Küba ve Rusya dışında en güvenli yer Chicamba üstündeki Tercio kampıydı. Issız ve iyi korunan bir yerdi. 1000 mil yakınında yabancı bir elçilik yoktu. Nikolas zaten oradaydı. Kırmızı Gül de fazla bir güçlük çıkmadan getirilebilirdi oraya. Tersio'ya geldikten sonra da yeryüzündeki herhangi bir yerde olacağından daha çok kendi kontrolüne girmiş demekti. Evet, buluşma Tersio'da gerçekleşecekti.
Isabella bir suçluluk duygusuyla uyandı. Bir an nerede olduğunu ya da kendini neyin uyandırdığını anlamadı. Sonra birden hatırladı. Ilyushin'in motor sesindeki değişiklikle uyanmıştı. Bütün tedirginliğine rağmen rahatsız portatif koltukta uyuyakalmıştı. Saatine baktı. Lusaka'dan kalktıklarından bu yana 2 saat 50 dakika geçmişti. Oturduğu yerde doğrularak pilotun omzu üstünden gösterge tablosuna baktı. Hala aynı yönde uçmalarına rağmen inişe geçmişlerdi. Altimetre hızla ters dönüyordu. Kokpitin penceresinden bakınca hala öğleden sonra olduğunu gördü. Ancak güneş birden ilerideki büyük bir su üzerinde parıldadı. Göl mü diye düşündü. Bu kadar büyük hangi göl olabilirdi? Afrika göllerinin hepsi Great Rift Vadisi'nin iki yanında binlerce mil uzanırlardı. Birden anladı. Atlantik, batı kıyısına vardık. Hayalindeki Afrika haritasını dikkatle inceledi. Angola veya Zaire ya da enklave olmalı. İniş takımları açılırken uçak sarsıldı. İleride beyaz mercan kumsalları ve Atlantik'in mavi suları altında mercan kayalıkları görülüyordu. Bir nehir ağzı vardı. Dalgalar öndeki kumsalda kırılıyor. Lagun gölüne doğru derin ve geniş bir kanal uzanıyordu. Nehir geniş ve kahverengiydi ama büyük Afrika nehirlerinden olan Kongo ya da Luanda değildi. Isabella her ayrıntıyı aklına kazımaya çalışıyordu. Lagünün birkaç mil ilerisinde nehir çifte S harfi gibi kıvrılıyordu. Tam önlerinde kırmızı toprak bir pist ve onun ötesinde de büyük bir yerleşim yerinin çatıları, sazlarla kaplı barakaları görülüyordu. Uçak yere konunca pistin ucuna kadar gitti. Pilot motorları kapatırken bir kamyon dizisi gelip çevresini sardı. Isabella kamuflaj giysileri içinde silahlı insanlar gördü. "Bekle," dedi pilot, "seni gelip alacaklar." Biri binbaşı, iki subay girdi uçağa. Her ikisi de esmer ve bıyıklıydılar. Üzerlerinde rütbelerinden başka bir işaret yoktu. "Güney Amerikalı," diye düşündü Isabella, "ya da Meksikalı." Binbaşı onunla İspanyolca konuşunca bu düşüncesi doğrulandı. "Hoş geldiniz hanımefendi. Bizimle gelin lütfen." "Bavulum." Binbaşı aslında bir emir verdi. Teğmen bavulu alıp aşağıda bekleyen kamyona indirdi. 20 dakika hiç konuşmadan gittiler. Isabella'nın havadan gördüğü yerleşim biriminin dikenli telli kapısından girdiler. Kapıda silahlı nöbetçiler vardı. Ağaçlar arasından nehir görünüyordu. Yol daha kumlu ve yumuşak bir hal alınca nehir ağzına ve denize doğru gittiklerini anladı. Daha küçük bir kamp yerine gelmişlerdi şimdi. Kapıda nöbetçi vardı. Kulübeler yine saz damlıydı ama daha önce gördüklerinden daha küçük ve daha derli toplu görünüyordu. Kumsalda 8 kulübe vardı. Isabella kamyondan inince çevresine baktı. Çok hoş bir yerdi. İnsana Club Mediterrane tatil broşürlerini hatırlatıyordu. Deniz, kum ve çatısı sazdan kulübeler. Binbaşı kendisini en büyük kulübeye götürdü. Isabella kapıda bekleyen üniformalı iki kadını görünce tüyleri diken diken oldu. Bir önceki seferin o utandırıcı araştırmasını hatırlamıştı. Ancak korkuları yersizdi. İki genç kadın el çantasıyla bavulunu ararken neredeyse özür dileyeceklerdi. Üstünü de yokladılar ama soyunmasını istemediler. Fotoğraf makinesini bulduklarında hafif bir karışıklık oldu. Küçük bir Kodak'tı makine. Kadınların telaşlı konuşmalarını gören Isabella makinesini kaybetmeyi göze aldı. İspanyolca olarak "değersizdir," dedi, "isterseniz alabilirsiniz." Sonunda kadınlardan biri makineyle iki kutu filmi alıp odanın ucundaki kapıdan çıktı. Ramon duvardaki delikten kadınların araştırmalarını izliyordu. Onlara çok kibar davranmalarını ve onu gereksiz yere hırpalamamalarını emretmişti. Biri makineyle yanına gelince başını sallayarak tutumlarını onayladığını belirtti. Makineyle filmleri kontrol etti. Makinenin çalıştığından ve filmi sardığından emin olmak için deklanşöre bastı. Sonra yine başını sallayarak hepsini kadına verdi.
Isabella makinesine kavuştuğuna şaşırmış ve sevinmişti. Ramon onun yüz ifadesini dikkatle izliyordu. Saçını uzatmıştı, yüz hatları daha da olgunlaşmış ve sertleşmişti. İspanya'da son gördüğünden bu yana kendinden daha emin bir hali vardı. Otorite ve başarıyı hazmetmiş gibiydi. Ramon onun 1-2 yıl içindeki başarılarını ve kendisine sağladığı önemli yeri hatırladı. Sağlığı da çok yerinde gibiydi, zayıftı. Kısa kollu bluzu ve bermuda şortu altında kol ve bacakları güneşten yanmıştı. Profesyonel bir atlet gibi gergindi kasları. Ramon'un tanıdığı yüzlerce kadının fiziksel olarak çekici 3-4 tanesinden biri olduğu kesindi. Ramon onunla gurur duyuyordu. Kendi mesleğindeki başarısının büyük bir bölümünü ona borçluydu. İki kadın aramalarını bitirip bavulu kapattılar. Biri bavulu alıp Isabella'ya kendisini izlemesini söyledi. Kampın ucunda kurutulmuş palmiye yapraklarından örülmüş bir çitin arasındaki kapıyı açtı. Isabella sadece iki kulübenin bulunduğu küçük bir açıklıktaydı şimdi. Kadın onu yakındaki kulübeye soktu. İçerisi büyükçe bir oturma odasıydı. Bir kenarda cibinlik altında bir yatak vardı. Bavulu yatağın üstüne bırakıp tek bir sözcük söylemeden dışarı çıktı. Isabella hemen çevresine bakındı. Bir kenardaki bölmede bir duşla bir toprak tuvalet vardı. Hepsi de pek kaba saba ama ihtiyaçlarını görecek şeylerdi. Şan'ın çizi oradaki av kamplarından birini andırıyordu. Bavulunu açtı, bir perdenin ardında askılar vardı. Ancak işini bitiremeden kumsala bakan açık pencereden bir ses duydu. Ruhunu delip geçen bir ses, nerede ve hangi koşullar altında olursa olsun tanıyacağı bir çocuk sesi, pencereye koştu. Nicholas kumsaldaydı, üzerinde sadece mayosu vardı. Son gördüğünden bu yana 4-5 santim boy atmış olmalıydı. Yanında beyaz lekeli kara bir köpek yavrusu vardı. Nicholas elindeki bir değneği havada tutarak koşuyor, köpek de yanı başında koşarak değneği yakalamaya çalışıyordu. Nicholas kahkahalarla gülüyor, köpek havlıyordu. Nicholas değneği denize fırlatıp ''Yakala!'' diye bağırdı. Köpek yavrusu hemen suya daldı, değneği yakalayıp oğlana baktı. ''Aferin sana, gel haydi!'' Köpek kıyıya çıkıp silkinince Nicholas sırılsıklam olmuştu. Hemen koşup hayvanın ağzında tuttuğu değneği yakaladı. Köpek ve kahkahadan çatlayacak gibi olan çocuk çekiştirmeye başladılar. Isabella'nın gözleri yaşarmıştı. Kulübeden çıkıp kumsala indi. Nicholas köpeğiyle öyle bir oyuna dalmıştı ki Isabella oğlan farkında olmadan 10 dakika kadar izledi onu. Çocuk kadını gördüğü anda davranışı birden değişti. Köpeği yanından iterek sert bir sesle otur diye bağırdı. Hayvanı su kenarında bırakıp annesinin yanına geldi sonra. Günaydın anne. Ciddi bir tavırla elini uzattı. Bugün nasılsın bakalım? Geleceğimi biliyor muydun? Evet, sana karşı iyi ve saygılı davranmalıymışım. Ama sen buradayken okula gitmeme izin yok. Okulu seviyor musun Nicholas? Evet, çok seviyorum anne. Artık okuyabiliyorum. İngilizce öğreniyoruz. Bunu İngilizce söylemişti. İngilizcen çok iyi Nicky. Ben de sana 1-2 İngilizce kitap getirmiştim. Onları seveceğinden eminim. Teşekkür ederim. Isabella kendini reddedilmiş hissediyordu. Onun küçük ve mutlak dünyasına müdahale eden biriydi sanki. Köpeğinin adı ne? 26 Temmuz. Bir köpek için ne garip bir ad. Neden bu adı verdin? Nicholas annesinin bu bilgisizliği karşısında gözlerine inanamayarak baktı yüzüne. 26 Temmuz ihtilalin başlangıç günü, herkes bilir bunu. Doğru ya, ne kadar da aptalım. Oğlan annesine acımıştı. Ben ona sadece 26 derim ama. Dönüp bir ıslık çalınca köpek koşa koşa geldi. Otur diye emretti çocuk. Elini sık. Köpek kadına patisini uzattı. 26 çok akıllıymış. Onu çok iyi eğitmişsin. Evet, dünyanın en akıllı köpeğidir. Bebeğim diye acı acı düşündü Isabella. Neler yapıyorlar böyle sana? Senin o küçücük beyninle nasıl bir oyun oynuyorlar ki köpeğine bile politik bir şiddet olayının adını veriyorsun? Nicholas'ın hangi ihtilalden söz ettiğini bilmiyordu ama korkusu yüz hatlarını germiş olmalıydı. Nicholas, iyi misin anne diye sordu. İyiyim oğlum. Seni Adra'yla tanıştırayım. Palmiyeler arasına yürürlerken Isabella oğlanın elini tutmak istedi ama Nicholas kibarca çekti elini. Verdiğin o futbol topu hala duruyor dedi. Isabella oğlanın güvenini ve sevgisini yeni baştan kazanmak zorunda olduğunu anladı. Nikolas'ı gerilla üniforması içinde görme şokuna hiç de hazırlıklı değildi. Kepini bir kaşı üstüne indirmiş, parmaklarını kemerine geçirmiş haliyle bir lejyoner gibi dolaşarak annesinin takdirini bekliyordu. Isabella korkusunu gizleyip gerekli hayranlık seslerini çıkardı. Yanında Nikolas'ın yaşında bir oğlanın ilgisini çekeceğini tahmin ettiği birkaç kitap getirmişti. İyi bir rastlantı eseri birisi bir adamla köpeğinin hikayesi olan Bushveld'li Jock'tu. Resimler Nikolas'ın gerçekten ilgisini çekmişti. Hemen Jock ile kendi 26'sı arasında benzerlikler bulmaya başladı. Bunu uzun uzun konuştuktan sonra Nikolas hikayeyi okumak istedi. Basit ama çok güzel yazılmış bir hikayeydi. Nikolas yüksek sesle okudu. Isabella oğlanın yeteneğine gerçekten şaşmıştı. Bir iki kere tanımadığı bir Afrika hayvanının adını okurken güçlük çekmişti o kadar. Adra oğlanı yatırmaya geldiğinde aradaki zaman dilimi yeniden kapatmışlar ve hassas bir dostluğa doğru gitmek üzereydiler. Çok var mı oğlanın üstüne diye kendi kendini frenliyordu. Nikolas iyi geceler dileyip annesinin elini sıkarken aniden ''Güzel bir hikayeydi'' dedi. ''Köpek Jock'u sevdim. Beni görmeye gelmene de sevindim. Okula gitmediğime pişman değilim artık.'' Çocuk böyle içindekileri açıkça söylediğinden utanmış olacak ki arkasına bakmadan koşa koşa çıkmıştı dışarı. Isabella oğlanın odasındaki ışığın sönmesini bekledi, sonra Adra'yı bulmaya gitti. Onunla yalnız başına konuşmak, Nikolas'ın kaçırılmasındaki rolünü bir ölçüde öğrenmek ve şimdi kimin tarafında olduğunu bilmek istiyordu. Ayrıca Ramon'dan bir haber olup olmadığını, kocasını görüp görmeyeceğini de öğrenecekti. 26. Ayrımın sonu. Sayfa 244.